Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 18. Ayrım. Heykelci İlhan Koman eski bir gemiyi almış, tamir etmiş, Drottningholm koyuna demirlemişti. Burada karısı Kerstin ve 4 çocuğuyla yaşamaktaydı. Bembeyaz sakallı, ilginç ve çok yakışıklı bir adamdı İlhan Koman. Büyük bir heykelciydi, akademide hocalık yapıyordu. Bir Viking gemisini andırırdı Hulda. Geminin içinde hamaklar asılıydı. Masada bir sürü çizim ve yarısı boşalmış şarap şişeleri dururdu. Sarışın, uzun saçlı bir kadın ve hamaklarda yatan bir sürü çocuk. Her öğle vakti koskoca bir tencerede sarımsak soslu İtalyan makarnası yapılır ve hep birlikte yenirdi. Teknenin tahtalarını sulama, yıkama işleri sırayla yapılırdı. Koman o sıralarda Atlas Copco şirketinin girişine konulacak çelik bir heykelle uğraşıyordu. Geminin yanaştığı karada kayalıkların içine bir mağara oymuştu. Atölyesiydi burası. İçi binbir heykelle doluydu. Atlas Copco için bir çelik levhayı eğip büküyor, dünyada benzeri olmayan biçimlere sokuyordu ve bana ''Hacmi yok etmeye uğraşıyorum evliya'' diyordu. Sonunda bir gün çelik heykele dönüştü ve İlhan Bey, ''İşte hacimsiz bir heykel'' dedi. Bu heykel bir süre sonra Koman formu olarak ansiklopedilere girecekti. Stockholm'daki ilk günlerim o teknede geçti. Hulda Türkiye'den gelenlere kucak açan bir deniz sığınağına dönüşmüştü. İlhan Bey bir yandan avantgard heykelleriyle uğraşıyor, bir yandan da Türkiye ve Osmanlı ile ilgili düşüncelerini anlatıyordu. Aslında diyordu, Cumhuriyet'te olan biten şu. Hasta adamın çevresini Türk bayraklarıyla kapladık, törenle bando mızıkayla caddelerden geçirdik ve buna yeni bir isim taktık. Oysa hasta adam yatıyordu içinde. İlhan Koman 20 yılı aşkın Stockholm gönüllü sürgünlüğünün silemediği, unutturamadığı bir hasret içindeydi. Kırgınlıkları vardı. Onu küstürmüştü bazı çevreler. İsveç'te de Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki hocalığına ünlü bir heykelci olarak tanınmasına rağmen hep bir kara kafa olarak kalmıştı. Sarışın İsveçlilerin yabancılara verdiği isimdi bu, kara kafa. İlhan Koman'dan yeni yapılan parlamento binasını asmak üzere İsveç Kraliyet Armasının bir rölyefini istediler. Aylarca uğraştı bu eser için. Sonunda çok görkemli bir şey çıktı. Birlikte görmeye gittik ve kutlamalarımı kabul ederken kulağıma eğildi, dedi ki aslında bu işin küçük bir sırrı var. Rölyefin altına bunu bir kara kafa yaptı diye yazdım. Bu ibare hep orada duracak. Eğer bir gün sökerlerse, değiştirirlerse bu yazıyı görecekler. İçine işlemiş olan yabancılık duygusunun gizli ve muzip bir tepkisiydi bu. Ankara'da Anıtkabir'in doğu kanadının kabartmalarını yapmış olan heykelcinin İsveç parlamentosuna vurduğu Türk damgasıydı. Yalnız ve sessiz bir adamdı. Eğer gençliğinde Stockholm yerine Paris'e yerleşmiş olsaydı, en az Brancusi kadar tanınabilirdi. Bugün de tanınıyor ama değerini daha çok ciddi sanat çevreleri biliyor. Kimler gelmezdi ki o tekneye? Yaşar Kemal, Güneş Barbaro Karabuda, Erhan Güner, öğrenciler, politik sürgünler. Zaman zaman Abidin Dino'ya tahta heykelcikler yollardı. Garip oyuncaklardı bunlar. Kafes gibi birbirine geçirilmiş tahta formlar kendi kendine yürüyordu. Derviş diyordu bunlara. Garip dengelere kavuşturulmuş parçacıklar durmadan sallanırdı. Bir başka sürgün prensi olan Abidin Bey de arkadaşından gelen bu oyuncakları masasının üzerinde yürütür ve ''Bak şu İlhan'a, yaman adam vallahi'' diyerek keyifli kahkahalar atardı. Büyük Usta 1986'nın buz tutmuş bir Aralık gününde çok sevdiği ülkesine dönemeden gurbette öldü ve vasiyeti üzerine yakıldı, külü havaya savruldu. Zaman zaman Akdeniz heykelinin önünden geçerken ''Merhaba evliya, değişim bundandır.'' Çünkü başına gidebileceğimiz bir mezarı yok İlhan Koman'ın. İnsanlar bu dünyaya birer mezar taşı dikip gider. İlhan Bey ise mezar taşı yerine dünyanın birçok köşesine heykeller dikmeyi yeğlemiş bir evliyaydı. O gün yine hoş geldin yahu evliya diye karşıladı beni. Herkese evliya deme alışkanlığındaydı. O da sanki beni yıllardır bekliyor gibi konuşmuştu. Türkiye'deki durumu biliyorlardı. Benden önce birçok politik mülteci gelmişti oralara. Öğle yemeğini gemide birlikte yedik, sonra mülteciler teker teker gelmeye başladılar. Çoğu deniz subayıydı. Stockholm'de cennet ve cehennem. Gözlerim Sıla'nın yoluna bakar, deli gönül yalım yalım dert çeker. Ingmar Bergman'ın yaz filmindeki gibi garip ve gizemli atmosferin içine düşmüştüm. Hava çok güzeldi. Tepemizde insanı yakmayan bir güneş parlıyordu ve aydınlık gece yarılarına kadar sürüyordu. Eski alışkanlıklara göre akşamüstü olduğunu zannettiğimizde saate bakıyor ve gece yarısına yaklaşmış olduğumuzu görüyordum. Bir iki gün İlhan Koma'nın gemisinde kaldım. Durmadan Türk politik mülteciler gelip gidiyordu. İçlerinden biri İlhan Koma'na çok yakındı. Ayhan adındaki bu arkadaş içli, kibar ve narin bir çocuk olarak kalmış aklımda. Bir süre sonra Kuzey Denizi'nde gemilerde çalışmaya başlayacak ve bir gece nöbetteyken kendisini Baltık'ın buzlu sularına fırlatarak intihar edecekti. Bu işin bir cinayet olduğu, gemi tayfaları tarafından denize atıldığı söylentileri de çıkmıştı. Bir iki gün gemide kaldıktan sonra çok yakında orman içindeki bir köşke yerleştirdiler benim. Drottningholm Sarayı'nın çevresinde kraliçeye hizmet eden insanlar için çeşitli köşkler yapılmıştı. Bunlardan biri Cilla adındaki bir kız ile ailesine aitti. Cilla bir süredir evini Türk mültecilere kiralamaktaydı. Ben de bu rahat eve yerleştim. Sık ağaçlı bir tepenin üzerindeydi ev. Camlarından enfes bir göl manzarası görülüyordu. Bu eski ve ahşap köşkte birçok Türk kalmaktaydı. Daha önce de söylediğim gibi siyasi olaylara karışmış olan deniz subaylarıydı. Cilla'nın köşkünde bir süre Ayhan'la aynı odayı paylaştık. Sonra benim de kendime ait bir odam oldu. Köşkün alt katında Cilla'nın erkek kardeşinin oturduğunu duyuyorduk. Çocuk ruh hastasıydı. Onu hiçbir zaman görmedik. Evden dışarı çıkmıyor ve sabahtan akşama kadar Arap müziği çalıyordu. Üst katta mültecilerle birlikte Cilla ve onun iyiliş edilmiş iri köpeği yaşıyordu. Köpek öyle tüy döküyordu ki evdeki her eşyanın üstü bembeyaz olmuştu. Bazı akşamlar evde şarkılar, türküler söylüyor ve memleket hasreti gideriyorduk. Müzik yapabilmem beni birdenbire özel bir kişi durumuna sokmuştu. İsveç radyosunda çalışan Kosta ve Dimitri adlı iki Yunanlı kardeş filmlerine müzik yapmamı istediler. İlhan Koma'nın gemisinde kalan ilginç biri de Behçet Sefa adlı bir ressamdı. Peyami Safa'nın yeğeni olan ve Elba adasında yaşayan Behçet Sefa birkaç günlüğüne İlhan Koma'na uğramış ama o sırada ayağını kırdığı için bütün yazı geçirmek durumunda kalmıştı. Deri bir pantolon giyiyor ve belden üstü çıplak durumda bütün gün gemide dolaşıyor, bazen yemek yapıyordu. O yaz Mihri Belli de bir ara Stockholm'den ve tekneden geçti. Tanıştığım ilginç kişiler arasında Karabuda ailesi de vardı. Güneş Karabuda büyük bir içtenlikle yerleşmemiz için gerekli her şeyi yapacaklarını söyleyip güven vermişti. Kızı Ayperi Karabuda 7 dil konuşmasıyla ünlüydü. Türk çevrelerinin göz bebeğiydi. Karabudular o sırada İsveç televizyonu için Yaşar Kemal'in Bebek Öyküsü'nü filme alıyorlardı. Sonunda yerleşeceğim ülkeyi bulmuştum. Geriye Ülker ve aileni oraya getirtmek kalıyordu. Türkiye'ye giden İsveçli bir kız haberleşmemizi sağladı. Ülker'in normal pasaportla SAS uçağına binip Stockholm'e gelmesini planladık. O günler yaklaşırken ben de polise iltica hakkı için başvurmak istedim. Bizimkiler gelmeden bütün muamelelerin tamamlanmış olmasını planlıyordum. Yalnız bu konuda ufak zorluk vardı ve bir beyaz yalana başvurmam gerekecekti. Politik iltica yasalarına göre Türkiye'den çıktıktan sonra indiğim ilk Avrupa ülkesinde kalmam bir zorunluluktu. Ülke değiştirmek mümkün değildi. Bu yasaya göre benim Almanya'da kalmam ve hiçbir yere kıpırdamamam gerekecekti. Oysa ben Almanya'da kalmak istemiyordum. Almanya'ya geri gönderilmemek için giriş damgası taşıyan pasaportumu İsveç polisine göstermeyecek, ülkeye girince yaktığımı söyleyecektim. Bu plana göre trenle Türkiye'den çıkmış ve doğrudan İsveç'e gelmiştim. Bir gün Ayperi Karabuda ile birlikte İsveç polis merkezine gittik. ve ben politik iltica talebinde bulundum. Bizi bir sorgu odasına aldılar. Ben Türkiye'de yayıncı olduğumu, 3 kez içeri alındığımı anlattım. İsveç'ten politik sığınma hakkı talebinde bulundum. Ayperi söylediklerimi İsveççe'ye çeviriyordu. Karşımızda oturan ve not alan polis pasaportumu görmek istedi. Ülkeye girince yaktığımı söyledim. Nerede yaktığımı sordu. Ormanda diyecektim ama belki de bunun İsveç yasalarına göre suç olduğu aklıma geldi. Fırında yaktım dedim. Bunun üzerine polis biraz kuş kullanarak İsveç'e trenle gelişimle ilgili ayrıntıları sordu. Almanya'ya kadar her şey yolundaydı. Orada da tren değiştirip İsveç'e geldiğimi söyledim. Peki denizi nasıl geçtiniz dedi. Vapurla dedim. Peki dedi, vapura siz mi bindiniz? Sorunun geliş şekli ilginçti. Polisin yüzünü kuşkucu bir anlatım gelip oturmuştu. Her şeyin o cevaba bağlı olduğunu anladım. Yüzüm sakindi ama yıldırım gibi düşünüp ne cevap vereceğimi araştırıyordum. Demek ki vapura binişte bir gariplik olmalıydı. Yoksa siz mi bindiniz diye sorar mıydı hiç? Bütün cesaretimi toplayıp hayır dedim. Tren bindi. İşin bu kısmını atlatmıştık. Polis bir sürü kalın cilt çıkardı ve araya araya benim adımı buldu. Tamam dedi. Bu isimde bir yayıncı var ve hapse girmiş. Bu kişiye politik sığınma hakkı verilir. Ama siz Livaneli olduğunuzu ispat edin. Sonradan elindeki ciltlerin Amnesty International'ın hazırladığı bir döküman olduğunu öğrendim. Birdenbire rahatladım. Demek ki kabul ediliyorduk. Kendimi ispatlamam mesele değildi ki ama işler umduğum gibi gelişmedi. Polis ispat edin diyordu ve ben kendimi nasıl kanıtlayacağımı bilemiyordum. İnsanın 40 yıllık kimliğini kanıtlaması ne zormuş. Bir belge gösterin diyordu polis. Sahte pasaportla sınırı geçerken yanıma gerçek kimliğimi alacak değildim ya diyordum. Sizin Ömer Zülfü Livaneli olduğunuzu nereden bilelim diye soruyordu polis. Ama bu saçmalık, ben oyum, bunu herkes bilir diye bağırıyordum. Kafka'nın Karabasanlarından birinde gibi duymaya başladım kendimi. Sonunda polis, o zaman kimliğinizi ispat edene kadar sizi göz altında tutmak zorundayız dedi ve Ayperi bu sözü bana çevirmeden önce ağlamaya başladı. Aklımı oynatacak gibi oldum. Türkiye'de Ömer Zülfü Livaneli olduğum için hapse girmiştim. İsveç'te Ömer Zülfü Livaneli olmadığım için hapsediliyordum. Saçmalık gerçek olmuştu. Kurtulmak için gittiğim İsveç'te ciddi ciddi içeri girmekteydim. Polisler beni götürürken hala ağlamakta olan Ayperi'ye ülkeyi karşılayın, ilk kez yurt dışına çıkıyor diyebildim. Beni önce bir odaya alıp yandan ve önden resimlerimi çektiler. Herhalde perişan durumdaki politik mültecilerin resim çekilirken gülümsemesini istiyorlardı ki tam karşıya bir karikatür asmışlardı. Bu karikatürde seksi bir kadının yürüdüğü görülüyordu. Onu izleyen İsveçli polisin elindeki cop ise ereksiyon halindeki bir penis gibi havaya kalkıyordu. Bu acemi karikatürün kimseyi güldürebildiğini sanmıyorum. Beni de güldürememişti. Belki bu kitabı okuyanlardan bazıları orada çektirdiğim resimleri hatırlar. Çünkü bu olayın tam 20 yıl sonrasında İstanbul Belediye Başkanı adaylığım sırasında kazanmakta olduğumu gören ve bundan ürken derin çevreler, özellikle adı sonradan Susurluğa karışanlar, devlet olanaklarını kullanarak bu resimleri İsveç polisinden aldılar. Tam seçim öncesi büyük bir gazetenin manşetinden Zülfü'yü üzen fotoğraflar diye yayınladılar. Ülkenin etkili çevreleri hiç suç işlememiş bir sanatçıdan junta döneminde çektiği acılardan dolayı özür dileyecek yerde onu bir kez daha bir suçlu gibi göstermek için bu yöntemi seçmişti. Oysa o dönemde kendi ülkelerindeki juntalardan kaçarak İsveç'e gelen, bizimle birlikte yaşayan Yunan, İspanyol, Şilili birçok arkadaş kendilerinden özür dilenerek ülkelerin en önemli yönetim makamlarına getirildiler. Juntacılar ise hapsi boyladı. Ama bizde faşizm hiçbir zaman bitmedi ki. Sürekli bir alacakaranlık içinde yaşadık. Fotoğraf çekildikten sonra çeşitli koridorlardan geçtik. Bir asansöre binip en üst kata çıktık. Burada üstümdeki her şey tek tek kaydedilerek alındı. Tek kişilik bir hücreye kapatıldım. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki müteferrika en alt kattaydı, Stockholm Emniyet Müdürlüğü'ndeki ise en üst katta. Ben bunca sıkıntıya sadece bu fark için mi katlanmıştım? Hücrede hiç pencere yoktu. Sürekli bir havalandırma vızıltısı duyuluyordu. Bir süre avazım çıktığı kadar bağırdım. Sonra sinirlerim bozuldu ve deli gibi gülmeye başladım. Bu gülme krizinin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum çünkü zaman duygusunu yitirmiştim. Yeni bir yaşama doğru. Ah benim sevdalı başım, ah benim şair telaşım. Hücrede günde 3 kez yemek servisi yapılıyordu. İsveç usulü hazırlanmış yemeklerdi bunlar. Ekmek niyetine nakbröt dedikleri kontrplağa benzer bir nesne geliyordu. Soğuk balıklar soğana ve şekere bulanmış durumdaydı. Patates salatası bile şekerliydi. Ertesi gün öğleden sonra yaşlı bir polis geldi hücreye ve bana İsveççe bir şeyler söyledi. Anlamadığımı belirttim. İngilizce bilip bilmediğini sordum, bilmiyordu. İsveççe konuşmayı sürdürdü. İsrarla bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Ben anlamadıkça daha çok heyecanlanıyor, anlatıp duruyordu. Sonunda baktı ki olmayacak, meramını çeşitli hareketlerle anlatmaya karar verdi. Göğsünü şişirip derin derin nefes aldı ve ellerini kaldırıp indirdi. Herhalde böyle hareketsiz oturmak iyi değil, biraz jimnastik yap, kan dolaşımın artsın demek istiyordu. Yaşlı başlı adam karşımda bunları yapınca ben de ayıp olmasın diye kalkıp aynı hareketleri yaptım. Yaşlı polis bunun üzerine daha da coştu. Ayaklarını aça aça yürüyüş yapmaya, bir yandan da derin derin nefes almaya başladı. Nasıl olsa başlamıştık. Ben de aynı hareketleri yaparak yürümeye koyuldum. Ama adam bir türlü tatmin olmuyordu. Yüksek sesle bir şeyler söyleyerek daha çılgın hareketler yapmaya başladı. Hücre hücrelikten çıkmış, neredeyse bir spor salonuna dönüşmüştü. Yaşlı İsveçlinin yaptıklarını elimden geldiği kadar tekrarlamaya çalıştım. Tanımadığınız insanlarla ilk karşılaşmanızda böyle şeyler olabiliyor. İsveçlilerin tepkilerini ve alışkanlıklarını bilmiyorum o zaman. Bana uzaylılar kadar uzak geliyorlardı. Bu yüzden belki de polis hücrelerinde günlük idman uyguladıklarını düşünüyordum. Zaten Kemalist kuşağın bir üyesi olarak ünlü İsveç jimnastiği vardı ya kafamızda. Yaşlı polis nefes nefese kalmış, yüzü al al olmuştu. Bu kadar fazla idman iyi değildi ama İsveçlinin bir bildiği vardı herhalde. Biraz sonra telaşla çıktı gitti hücreden. Biraz kızgın gibiydi. Herhalde beden hareketlerini istediği gibi yapamamıştım. Biraz sonra genç bir kadın polis girdi içeri. İngilizce bilip bilmediğimi sordu. Biraz önce yaşlı polisle anlaşamadığımızı, bu yüzden kendisinin geldiğini anlattı. Havalandırmaya çıkma vaktiydi. Yaşlı polisin bütün o hareketlerle anlatmaya çalıştığı buydu işte. Zavallı adam derdini anlatmak için yaşından beklenmeyecek kadar zorlamıştı kendini. Ben de nefes nefeseydim. Duruma gülmek mi gerekir, ağlamak mı kestiremiyordum. Bu garip sahneden sonra havalandırmaya çıktım. Zaten en üst kattaydık. Havalandırma dedikleri de üstü tel örgüyle kapatılmış bir hücreydi. Yukarıdan gökyüzünü görebiliyor, taze havayı içinize çekebiliyordunuz. Ama gene de gökyüzünün engin maviliğini doya doya sindirmenize olanak yoktu. Çünkü yukarıda silahlı bir nöbetçi vardı, göğü lekeleyen, kirleten bir gölge. Böylece birkaç gün yattım hücrede. Doğum günüm olan 20 Haziran'ı hücrede geçirdim. Hiç kimseden haber alamıyordum. Ülker'le ailenin o günlerde gelmiş olmaları gerekiyordu. Bir sabah neşeli bir polis girdi hücreye ve "Tarağın var mı?" diye sordu. Şaşırıp kaldım. Görüp yaşadıklarım sonucunda bu İsveçlilerin deli olduğuna karar vermiştim zaten. Bu da bir başka deliydi işte. Ters ters "Tarağım yok" dedim. "İşte o zaman al benimkini" dedi ve cebinden çıkardığı tarağı bana uzattı. "Ne yapayım bunu? Saçın taraman gerekiyor." Yine garip bir İsveç adetiyle karşılaştığımı düşünürken ekledi. "Karınla çocuğun geldi. Onların karşısına böyle çıkmak istemezsin sanırım." 18. ayrımın sonu, sayfa 172, devamı 19. ayrımda.